Yeşu 20. bölüme geldik. Konu sığınma kentleri. Şimdi sığınma kentleri içinde bizim için çok değerli dersler taşıyan canlı bir görüntü sergiler. Tanrı İsrailoğullarına sığınmak için belirli kentler belirlemeleri konusunda emirler vermişti. Tarih içerisinde birçok halklar ve hatta ilkel toplumlar bile bu aynı geleneği sürdürmüş, sonunda bu uygulama tüm dünyada yaygın bir hale gelmiştir. Sığınma şehirleri kazayla, istemeyerek başka birisini öldürmüş birisinin kaçarak canını koruyabileceği, kurtulabileceği şehirlerdi. Hawaii adalarında biz İsland'ın Kona sahilinde sığınma şehri diye bilinen bir yer varmış. Daha Hristiyanlık bu adalara gelmezden önce adalardaki kabileler birbirlerini kesip biçtikleri ve hatta insan kurban ettikleri günlerde bu sığınma şehirlerini kullanırlarmış. Bugün ise binlerce turist tarafından ziyaret edilen bir merkez durumundadır. Tanrı'nın sığınma şehirleriyle ilgili olarak vermiş olduğu ilk emre Kutsal Kitap'ta Çıkış 21. bölüm 12-13'te rastlıyoruz. Şöyle der bu ayetler: Bir adamı vuran, vurduğu ölürse mutlaka öldürülecektir. Eğer pusu kurmaz, fakat Tanrı onu kendi eline teslim ederse, o zaman sana tayin edeceğim yere kaçacaktır. Sığınma şehirleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler ve talimatlar Sayılar kitabının 35. bölümünün tamamında bulunur. Kendinize sığınacak şehirler olmak üzere sizin için şehirler tayin edeceksiniz. Bilmeyerek bir canı vurarak öldüren kişi oraya kaçacaktır. Artık İsrailoğulları vaat edilen topraklarda bulunduğu ve her oymak kendi payına düşen topraklara yerleştiğinden Rab Yeşua ülke şehirlerinden bazılarının sığınma şehri olarak belirlemesini söylüyor. Bundan sonra Rab Yeşua Musa aracılığıyla size buyurduğum gibi İsraillilere kendileri için sığınak olacak kentler seçmelerini söyle dedi. Öyle ki istemeyerek kazayla birini öldüren oraya kaçsın. Sizin de öç alacak kişiden kaçıp sığınacak bir yeriniz olsun. Yeşu 20. bölüm 1-3 ayetler. Eğer bir adam başka bir adamı öldürmüş olsaydı, o zaman şu iki nedenden biri kabul edilirdi. Adam ötekisini ya kazayla istemeyerek öldürmüştür ya da kasten bilerek, tasarlayarak, plan kurarak adam öldürmüştür. İsrail'de bir katil taşlanarak öldürülürdü. Eğer bugün toplumumuzda adam öldüren bir kişi ölüm cezasıyla cezalandırılsaydı, suçlu hiç vakit kaybetmeden infaz edilseydi, bence bu uygulama toplumdaki daha birçok cinayetlerin önüne geçerdi. Güvenlik güçlerimizin, askerlerimizin haince öldürülmelerini, taksi şoförlerinin kaçırılarak katledilmelerini ve daha birçok benzeri cinayetleri haber programlarında seyretmeye devam etmezdik. Tanrı insan yüreğini çok iyi biliyor. Ölüm cezası Tanrı'nın koyduğu bir yasaydı. Öte yandan bir adam başka birisini önceden tasarlamadan kaza sonucu öldürmüşse, o zaman o kişinin ölümüne sebep olan bu kişinin canının korunmasına çalışılmalıydı. Kutsal kitapta ormana ağaç kesmeye giden iki kişinin öyküsü anlatılır. Ağaç keserlerken birinin baltasının demiri sopasından fırlayarak diğer adama çarpar ve onun ölümüne neden olursa, o zaman ne olacaktı? Şimdi ölen adamın kardeşi, sen ağabeyimi bilerek öldürdün, ben de seni öldüreceğim deseydi, o zaman o adam için eğer bir sığınma şehri yoksa fazla bir şans olmayacaktı. İşte sığınma kentlerinin önemini burada göstermektedir. Bu yolla kazayla adam öldüren bir kimseye kaçıp sığınabilmesi için sığınma şehirleri sağlanmış oluyordu. Bu kentlerden birine kaçan kişi kentin kapısına gidip durumunu kent ileri gelenlerine anlatsın. Onlar da onu kente yanlarına kabul edip kendileriyle birlikte oturacağı bir yer versinler. Öç almak isteyen kişi adam öldürenin peşine düşerse, kent ileri gelenleri onu teslim etmesinler. Çünkü adam öldüren öldürdüğü kişiye önceden kin beslemiyordu. Onu isteyerek öldürmedi. İstemeyerek öldürdü. Bu kişi topluluğun önüne çıkıp yargılanıncaya ve o dönemde görevli başkehin ölünceye kadar o kentte kalmalı. Ondan sonra kaçıp geldiği kente kendi evine dönebilir diyor Yeşu 20. bölüm 4-6 ayetlerde. Sığınma şehirleri kavramında bugün yaşayan bizler için çok önemli bir ruhsal ders vardır değerli dostum. İsa Mesih de öldürüldü. Kutsal kitap sadece İsa Mesih'in öldürüldüğünü söylemez ama aynı zamanda İsa Mesih'in bizim sığınacak yerimiz olduğunu da söyler. İbraniler mektubunun yazarı İsa Mesih'in bizim sığınağımız oluşu bağlamında şöyledir. Böylece değişmezliği kesinlikle bilinen iki kanıtla Tanrı'nın yalan söyleyemeyeceği belgeleniyor. Kendisine sığınmış bizlerin bunlardan sağlam avuntu bularak önümüzdeki umuda sarılmamız amaçlanıyor. Burada elbette günahlı olduklarının bilincinde oldukları halde kendilerini İsa Mesih aracılığıyla hazırlanan kurtuluşa bırakan imanlı kimselerden söz edilir. Evet, ona sığınan bütün insanlar kutsal Tanrı'nın adil yargısından ve vereceği cezadan sonsuza dek kurtulmuş olacaklardır. Peki, İsa Mesih'i öldürmekle suçlanan kimdir? Bütün dünya onu öldürmekle suçlanmaktadır kardeşim. Hem Yahudiler hem de Yahudi olmayan diğer tüm uluslar. İsa Mesih'in ölümünü hazırlayan gelişmelere katılmakla Tanrı önünde suçlu durumundadırlar. Ama İsa Mesih canını bütün insanlar uğrunda kurtulmalık yani kefaret olarak ölüme vermeye gelmiştir. Ve onun çarmıh üzerinde bizim uğrumuza ölüme gitmiş olması ona iman eden bütün insanlar için bir anlamda sığınacak bir şehir ortaya çıkarmıştır. İsa Mesih'in çarmıha gerilmesinden Yahudilerin suçlu tutulmaya çalışılması bütünüyle yanlış bir yaklaşımdır. Onlar suçludur ama aynı zamanda hepimiz suçluyuz. Unutulmamalıdır ki İsa Mesih Yahudilerin değil ama Romalıların çarmıhında can vermiştir. Aslında suçu herhangi bir gruba yüklemeye çalışmak da yararsızdır. Çünkü İsa'nın ölümünden herhangi bir ırk ne kadar sorumluysa diğer bütün ırklar da aynı derece sorumludurlar. Yani hepimiz suçlu ve günahlıyız. İsa Mesih'i çarmıha götüren bizim suçlarımız, bizim günahlarımızdı. İsa Mesih'i çarmıha götüren dünyanın günahlarıydı. Hatırlarsanız Yahya İsa Mesih'i işaret edip işte dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu demiştir. İsa Mesih senin ve benim günahlarımız için çarmıha gitti. Bu nedenle hepimiz suçluyuz. Elçi Petrus Yahudi kardeşlerine yaptığı ikinci konuşmasında şöyle diyordu. Şimdi ey kardeşler, yöneticileriniz gibi sizin de bilgisizlikten ötürü böyle davrandığınızı biliyorum. Ama tüm peygamberlerin ağzından Mesih'in acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı sözünü bu şekilde yerine getirmiştir. O halde günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Elçi Pavlos da Yahudiler kadar diğer ulusların da aynı ölçüde suçlu olduklarını söyler. Elçi Pavlos şöyledir. Gerçi olgun olanlar arasında bilgece sözler söylüyoruz ama bu bilgelik ne şimdiki çağın ne de bu çağın gelip geçici önderlerinin bilgeliğidir. Tanrı'nın zamanın başlangıcından önce bizim yüceliğimiz için belirlediği bu bilgeliği bu çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı. Anlasalardı Yüce Rabbi çarmıha germezlerdi. Bu ayetlere göre Tanrı tüm insanlık soyunu İsa Mesih'in ölümünden aynı ölçüde sorumlu ve suçlu olarak görmektedir. Bunu bireysel baza indirgeyecek olursak suçlu sensin kardeşim, benim. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki İsa Mesih'in ölümü aracılığıyla sizlere ve bana gidebileceğimiz bir yer, sığınabileceğimiz bir şehir sağlanmıştır. Bu Mesih'tir. Değerli dostum, kurtuluş için İsa Mesih'e sığındın mı? Orada senin için eşsiz bir kurtuluş, güvenlik ve huzur vardır. Yeşu 21. bölüme geldik. Bu bölümün konusu Levililerin yerleşeceği kentlerdir. İsrail'in 12 oymağından biri olan Levililere, diğerlerine verildiği gibi herhangi bir toprak verilmemişti. Bunun yerine diğer her oymağın toprağında onların yerleşebilecekleri şehirler tahsis edilmişti. İsrail ulusunun tümüne hizmet sunabilmeleri için tüm oymakların arasına dağıtılmış oluyorlardı Leviler. Çünkü Levi oymağı İsrail ulusuna kahinler yetiştiren bir oymaktı. Levi boybaşları Kenan topraklarında Şilo'da kahin Elazar, Nun oğlu Yeşu ve İsrail oymaklarının boybaşlarına giderek Rab Musa aracılığıyla bize oturmak için kentler, hayvanlarımız için de otlaklar verilmesini buyurmuştu dediler. Bunun üzerine İsrailler Rabbin buyruğu uyarınca kendi paylarından Levillere otlaklarıyla birlikte şu kentleri verdiler. İlk kura Kehat boylarına düştü. Levillerden olan kahin Harun'un oğullarına kurayla Yahuda, Şimoyon ve Benyamin oymaklarından 13 kent verildi. Geri kalan Kehat oğullarını Efraim, Dan ve Manasse oymağının yarısına ait boylardan alınan 10 kent kurayla verildi ve bu verilme olayı devam edip gidiyor ta ayet 40'a kadar. Boy sırasına göre Merire oğullarına yani Levili boyların geri kalanlarına kurayla verilen kentlerin sayısı 12 idi. İsraillilerin toprakları içerisinde olup otlaklarıyla birlikte Levillere verilen kentlerin toplamı 48'i buluyordu diyor. Öyle anlaşılıyor ki o günlerde dahi yerleşim bölgeleri ve otlaklar konusunda sorunlar yaşanıyordu. Yerleşmeleri için Levililere kuzeydeki Dan bölgesinden güneydeki Berşaba'ya kadar olan kesimlerde toplam olarak 40 şehir ayrılmıştı. Böylece Kenan diyarının paylaşımı tamamlanmış oluyordu. Yeşu 21. bölüm 43-44 ayetlerde Rab böylece atalarına vermeye ant içtiği bütün ülkeyi İsraillilere vermiş oldu diyor. İsrailliler de ülkeyi mülk edinip buraya yerleştiler. Rab atalarını ant içtiği gibi onları her yönden rahata erdirdi. Düşmanlarından hiçbiri onların önünde tutunamadı. Rab hepsini onların eline teslim etti. İsrailoğulları şimdi vaat edilen toprakları ele geçirmişlerdi. Ama elde ettikleri topraklar Tanrı'nın onlara vermeyi vaat ettiği toprakların sadece bir kısmını oluşturuyordu. Eğer daha fazla toprak elde etmek isteyecek olurlarsa sadece gidip o topraklara girmeleri, ayak basmaları yeterli olacaktı. Yani harekete geçmeleri ve oraları almaları gerekliydi. Durduk yerde, oturdukları yerde kimse onlara bir şey vermeyecekti. Ya da onlar bunlara sahip olmayacaktı. Bunlara, yani Tanrı'nın onlara verdiği yerleri alabilmeleri için harekete geçmeleri gerekliydi. Çünkü ayaklarının bastığı her toprağın onlara verileceği kuralı halen işlemekteydi, geçerliydi. İsrail'in hala hazırda yerleşmiş olduğu topraklar düşman tehdidinden uzak, güvenlik açısından emin topraklardı ve bu topraklarda huzur ve esenlik içerisinde yaşayabilirlerdi. Ne zamana kadar? Bu insanlar Rab'be itaat edip Rab'bin kurallarında yaşadıkları sürece. Rab bereketlemişti onları. Rab onlara vaatlerde bulunmuştu. Onlar esenlik, barış içerisinde yaşayacaklardı. Eğer Rab'be itaat ederlerse. Eğer Rab'be itaat etmezlerse, Rab'be sırtlarını dönerlerse bunun tam tersi olacaktı. Değerli dostum, bugün bizim huzurumuz, kurtulmuş olmamızın verdiği huzurdur. Bugün bizim sevincimiz, yani Mesih imanları olarak bizim sevincimiz varsa, bu sevinç kurtuluş sevincidir. Bu bizim son derece ihtiyaç duyduğumuz bir huzurdur, bir esenliktir, bir barıştır. Çok gergin, stres dolu bir çağda yaşıyoruz. Gerçekten de bilim teknik öylesine akıl almaz bir şekilde ilerlemiş ki insan ayak bile uyduramıyor bunlara. Ama bunun yanında insan gittikçe daha da stres dolu bir hayat sürdürüyor. Aile yaşamları bozulmakta. Aile ilişkileri gerçekten de bozulmakta, korkunç duruma gelmektedir. Her yönde çalkantı, bunalım, kavga, zorbalık, terör olayları, eşitsizlik, haksızlık, savaş sürüp gitmekte. Mesih imanlısının ihtiyacı olan bir huzur varsa, bir esenlik barış varsa o da Tanrı tarafından sağlanan göksel huzurdur, barıştır, esenliktir. Hakimler kitabında İsrailoğullarının imansızlıklarından dolayı topraklarındaki düşmanları tamamen dışarıya atamadıklarını okuyoruz. Tanrı'ya olan inançlarını kaybettikleri ve Tanrı'nın gücünden yararlanmaya yanaşmadıkları için, daha doğrusu Tanrı'ya sırtlarını döndükleri için, Tanrı'ya itaat etmedikleri için Yeşu dahi onların ihtiyaç duyduğu o huzuru onlara sağlayamamıştır. İncil'de İbraniler mektubunun yazarı bize İsrailoğullarının sürekli düşüşleri konusunda uyarılarda bulunur. Demek ki diyor İbraniler 4. bölüm 9-11 ayetlerde Tanrı halkına onun 7. gün dinlendiği gibi bir dinginlik saklanıyor. Çünkü onun dinginliğine giren kişi de işlerini bırakıp dinginliğe kavuşmuştur. Tıpkı Tanrı'nın kendi işlerini bütünleyip tamamlayıp dinlendiği gibi. Bu yüzden bizler de o dinginliğe girmek için çaba gösterelim. Böylece kimse aynı türden söz dinlemezlik etmesin. Kimse itaatsizlik etmesin. Peki değerli dostum, sizler ve ben Tanrı'nın bu huzuruna, bu esenliğine, bu dinginliğine nasıl gireceğiz? Bu mümkün mü? Evet, mümkündür. Nasıl? İman yoluyla. Bunun başka bir yolu yoktur. İsa Mesih'in yaşadığı günlerde İsrailoğulları onu kral olarak reddettiği ve o da onların şehirlerine girmeyi reddettiği zaman hala bugün de geçerli olan şu kişisel çağrıda bulunmuştu. Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin, ben size huzur veririm. Boyunduruğumu takının ve benden öğrenin, çünkü ben yumuşak huylu ve alçak gönüllüyüm. Evet, Mesih'in çağrısı budur. Ey bütün yorgunlar, yükleri ağır olanlar. Ne demektir bu? Bu şu demek: kişinin günah yükünün ağırlığının ne kadar büyük, korkunç olduğunu görmesi, kabul etmesi gerekir anlamındadır. Bu aynı zamanda iman yaşamında yükü ağır olanlar demektir. Ne tür yüklerin, kaygıların vardır? Ne tür zayıflıkların vardır da onu bir türlü yenemiyorsun? Hangi yük, ki burada yük aynı zamanda günahtır, seni yormakta, ezmektedir? Bana gel diyor. Yeter ki bana gel. Senin yüklerini üzerinden kaldırmak da benim işimdir. Senin işin bana gelmektir. Benim işim de bu yükü kaldırmaktır üzerinden. Bana gelin derken burada iman ilkesi devreye girmelidir. Yani İsa'ya gelmek demek, ona iman etmek demektir. Onu kabul etmek, ondan yemek, ondan içmek, ona yönelmek, ona ilişki tanıklıkta bulunmak, onu bildirmek, onu duymak ve Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşam armağanını kabul etmek demektir. Mesih çağırıyor ve sonra şu vaadi veriyor: ben size huzur veririm. Değerli dostum, aradığımız da bu değil mi? Senin de aradığın huzur değil mi? Huzurun yolu İsa'ya gelmektir. Bu huzur bir armağan olarak veriliyor. Sen günahlısın ve bu nedenle senin yükün ağırdır. Senin yapacağın sadece ona yönelmek, ona gitmektir. O bu huzuru, esenliği armağan olarak sunuyor ve veriyor. İşte bu rahat, kurtuluşumuzla sağlanmış olan rahattır, esenliktir, barıştır ve bunu Mesih veriyor. Burada Yeşu 21. bölümde İsrail oğulları en azından geçici de olsa Tanrı'nın onlar için hazırlamış olduğu huzura girmişti. Onca uzun, yorucu çöl tecrübelerinden, ülke topraklarını elde etmek için giriştikleri savaşlardan sonra kendilerine ait topraklar üzerinde oturup dinlenmeleri, rahatlamaları, o topraklara ekip biçmeleri, bereketlerinden yararlanmaları onlar için kim bilir ne büyük bir mutluluktu. Bugün Mesih imanlıları da değerli dostum, ruhsal ve göksel bereketlerle donatılmıştır. Rabbimiz bize bu bereketleri vermiştir, ruhsal bereketler. Bizim de yapmamız gereken şey bu bereketleri hayatımıza alıp hayatımızda uygulamamız, gönenmemiz gerekir.